Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerinin hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Ben paylaştım, siz de yayını paylaşın. Davet edin herkesi. Herkes burada olsun, oturalım konuşalım. Bugün adaletsizlik, tam bizlik diye konuşacağız. Neden? Ya burada 6 sene boyunca aslında yapılan bütün yayınların temelinde aynı şey vardı. Hep aynı şeyi talep ettik. Elbette iktidar aynıydı 6 sene boyunca. Önümüzdeki günlerde değişecek. Bunu hani şimdi herkes yeniden keşfetti. Herkes ilk kendi keşfetti. Çok güzel, gayet de güzel yapıyorlar ama şu 6 sene boyunca adaleti aynı yerden talep ettik. Ama adalet sadece kendi istediği dönemlerde kendine göre biçerek getirildi Türkiye'de. Yani dayısına göre muamele gördü insanlar. Dayısına göre ve gücüne, arkasındaki güce göre de adalet temin etti. Onun dışında ülkenin ana muhalefet partisinin lideri bu yaşında çıktı mesela Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet diye bağırarak yürüdü. Hak, hukuk, adalet diye bağırarak. Beraberinde binlerce insanla birlikte. Ne oldu? İstanbul'a ulaştı. Orada bir miting yapıldı. Ama sadece onunla kaldı. En azından bazılarının kafalarında böyle kaldı. Hayır, toplumun en azından kılcal damarlarına kadar böyle bir talebin olduğu iletildi. Bence çok önemli bir şeydi. Önemli Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizim çok partili siyasal yaşamımızda çok önemli bir adımdı. Neyse, bu değil tartışacağımız hikaye. Ama şunu çok net bir şekilde 6 yıl boyunca bağırdım ve bu konuda vicdanım son derece rahat. Bu ülkede herkes adalet falan istemiyor. Bu çok net. Çünkü sanki böyleymiş gibi yapmak aslında adaletin teminini geciktiriyor Türkiye'de. Biliyor musunuz? Dün akşam herkes müthiş umutlandı. Hatta bakarsanız insanlar teşekkürler ediyorlar. Helal olsun Adalet Bakanı'na. Ulan keşke bizim ülkemizde Adalet Bakanı olsa diyor. Sonra fark ediyor ki bu ülkenin Adalet Bakanı zaten kendisi. Adalet Bakanı diyor ki hukuk önden gitmek zorunda. Sen eylemi yap, arkasından hukuk gelsin, olmaz. Bu hukuk düzeni anlayışıyla bağdaşmaz. Kime söylüyor bunu? Vallahi eğer çıkarsa mı yapacaksınız ki yapmak zorundayız? İçişleri Bakanı'na söylüyor. Kim bu İçişleri Bakanı? Dün Bakanlar Kurulu toplantısında dip dibe oturduğu insan. Yalnız herkesin gözden kaçırdığı bir ayrıntı var. Süleyman Soylu o hukuksuzluk çağrısını, yani hukuksuzluk çağrısının ötesinde şunu da söylememiz lazım. Bir suç çağrısını, açıkça bir suç çağrısını 26 Ekim tarihinde yaptı. Kadın muhtarlarla yaptığı bir toplantıda mahallelerindeki metruk binaların içinde uyuşturucu kullanıldığı, fuhşa hizmet edildiği yönündeki onların şikayetlerini dinledikten sonra yıkın onları dedi. Bir gece bir dozer çağırın, yıksın. Sabah biz bakalım diyelim ki aa kim yıktı ya bunu? Ne kadar ayıp. Gerekirse bununla ilgili bir sıkıntı yaşarsanız da arkasından kanunu gelsin. Bunu 26 Ekim tarihinde söyledi. Dün Adalet Bakanı'nın ağzından duyduğumuz sözler herkeste büyük bir memnuniyet yarattı. Ama hiçbir insan evladı da şunu demedi ki 2 hafta boyunca ne yaptınız siz? 2 hafta boyunca ortamı mı kolladınız? Yani insanların adalet talebi yükseliyor mu, yükselmiyor mu? Buna mı baktınız? Daha açığı, daha Türkçesiyle. Ulan şimdi boş yere kendimizi yormayalım. Gerçekten toplum bunu istiyorsa tamam biz de çıkalım ortaya. İstemiyorsa haybeye çıkıp dünyanın kerizi gibi görünmenin alemi yok mu dediniz? Vallahi ikincisi bana çok daha yakın geliyor. Çünkü aradan geçen 2 haftalık süre boyunca Türkiye pek çok adaletsizliği üst üste yaşadı. Mesela biliyor musunuz? Bugün itibariyle Osman Kavala 1476 gündür cezaevinde. Gerçi Türkiye'de herkesin pek bir sevdiği, pek bir bayıldığı sanatçılar ki yavaş yavaş Sabah gazetesi üzerinden çözülüp ya bizi de görün kardeşim o kadar konser yapıyorsunuz seyircisiz meyircisiz herkes sakalını alıyor biz burada bekliyoruz demek için sıraya giriyorlar. Onlardan bir tanesi İlhan Şeşen çıkıp dedi ki bana bugün sorsanız ben Türkiye'de adalet, özgürlük var mı sorusuna evet derim. 1476 gündür Osman Kavala'nın tutukluluk nedenini bilmiyoruz. Sakın şunu söylemeyin ama iddianamenin içinde o kadar çok şey yazıyor. İddianamelerin içinde ne yazdığının çok önemi yok. Mesela organize suç örgütünün lideri Sedat Peker diyor ki iddianameye bakma, iddianame dediğin ayarlanır kardeşim. Nasıl ayarlanır? Benim avukatım çok saygın bir insandır. Türkiye'de de herkes tanır adamı. Biz onunla beraber benim hakkımda Daha önce iddianame hazırlanması için baskı yapılan bir hakime gittik. Onunla oturduk ve adam dedi ki, ya kardeşim şu aralar biraz sakin ol. Bir parça, Kılıçdaroğlu ile ilgili çok atıp tutuyorsun. Yani işte oluk oluk kan akıtacağız, duş alacağız, en azından bir gusül alır çıkarız. Hiçbir şey olmasa elimi yıkarım diyorsun. Şimdi deme onu. Biraz bekle, ondan sonra gönül rahatlığıyla yaparsın. Aynı adam şu anda benimle ilgili hazırladı. Savcı özür dilerim, hakim dedim. Benimle şu anda hazırladığı, benimle ilgili hazırladığı şu andaki iddianamede ömür boyu hapsimi istiyor. Bakın iddianame hazırlanır ya, bu çok sorun değil. Türkiye'de dayısına göre adalet, arkana gücüne göre adalet bu anlayışla devam ediyor. Hal böyle olduğu zaman toplumun ne kadar adalet istiyor sorusuna bir daha düşünerek, şöyle biraz daha derinlemesine bakmak gerekir gibi geliyor bana. Çünkü bir yandan adaletin çözülmesiyle, uzunca bir süredir çözülmesiyle birlikte sessiz kalanlar şimdi yavaş yavaş dökülüyorlar. Bunun bir tane gerekçesi var. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi kuşkusuz biraz zorlanılsa bulunur ama bence bir tane gerekçesi var. Toplum adalet talep etmeye başladığı anda buna devleti yönetenlerin sessiz kalma şansı yok. Hepsinin değil belki. Ama içlerinden çözülmenin olması kaçınılmaz. Hatırlıyor musunuz? Bundan 3 sene önce bu programda bir çağrı yaptım. Dedim ki, ya ben hasbelkader bu işi yapan bir insan olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bakın, Türkiye'de her zaman denir ki, çok partili siyasal yaşama geçildiğinden beri, 1950'den beri, her zaman Türkiye'yi siyasetçiler aldıkları kararlarla yönetir. Yanlıştır bu. Çok daha geriye gidebilirsiniz. Türkiye'de parlamentonun varlığını gösterdiği günden beri aslına bakarsanız bürokrat yönetimi hakimdir. Yani işi bürokratlar yapar. Bürokratın akıllısı siyasetçinin önünü açar ki o yönetiyormuş gibi zannedebilsin. Mutlu olsun bundan. Çünkü o zaman kendi yerini de kalıcı hale getirir. Ankara'da bunun çok örneği vardır. Gazeteci arkadaşlarım iyi bilir mesela. Ankaralı gazeteciler çok iyi bilir. Birkaç bakan değiştirmiş bürokratlar görürsünüz. Onlar mesela yerlerinde kalırlar hükümet değişimlerine. Hatta siyasal iktidarların görüşlerinin değişimine rağmen. Mesela koalisyonlar gider, tek partiler gelir, onlar oturur yerlerinde. Bunun gerekçesi denir ki, kurumun hafızasıdır bu adam ya. Bunu alırsak kurumda işler çöker. Gerekçesi o değildir aslında. O kadar güzel götürür ki işini, bürokrat siyasetçinin önünü açar. Yani o yönetsin gibi görünsün ister. Mutlu olur çünkü siyasetçi öyle düşündüğü zaman. Ulan der, ben yapıyorum ya. Ben yapıyorum kardeşim. İşte bak, ol diyorum oluyor, öl diyorum ölüyor. Öyle değil aslında. Bürokrat o sırada olacakların ve öleceklerin listesini, akıllı bürokratlar, hazırlamış hale gelirler. Ama şimdi bürokraside çok ciddi bir çözülme var. 3 yıl önce burada bir çağrıda bulundum. Gerçi sorarsanız bugün herkes yapmış o çağrıyı. Duymadık gerçi ama neyse, olabilir. En azından doğru yola gitmiş insanlar. Bürokratlar artık devlet kademesini ciddi şekilde tıkamaya başladı. Çok uzun süredir Ankara'da siyaset kazanının içinde devam eden bir söylenti var. Bunu da burada ilk kez dillendireceğim. Çünkü doğrusunu isterseniz bunu zaten görüyorsunuz siz. Ama çok uzun müddettir bürokrasi geleneğinin içinden gelen insanlardan, haber kaynaklarımdan, benim sıkça gördüğüm, yakın dostlarımla da aynı sohbetlerin içinde paylaştığım bir gelişme. Hazine bürokratlarıyla Merkez Bankası bürokratları arasında çok ciddi bir gerginlik var. Çünkü Merkez Bankası görev tanımı gereği yapması gerekenlerin çok dışında işler yapıyor. Yani sözleriyle İşi öyle bir hale getiriyor ki sanki Türkiye'de hazine çalışanları hiçbir şey yapmıyormuş, Merkez Bankası Türkiye'nin kaderini belirlemek için gecesini gündüzüne katıp çalışıyormuş gibi. Dün gece saat 12'yi geçer geçmez resmi gazetede bir tebliğ yayınlandı ve bu tebliğde Türkiye'de bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarının Merkez Bankası'na yatırılan karşılık oranlarının 200 bas puan ya da işte hani konuşulan dille söyleyelim 2 puan artırıldığı söylendi. Neden yapılır bu? Biliyorsunuz çok uzun süredir devam eden bir tartışma var. Bizim rezervimiz ne kadar? Merkez Bankası'nın kasasında bulunan ve birilerine göre çok çok çok coşan 130, 140, 650, 940 milyar dolar falan diye üfürülen bir rakam var. Oysa hepimiz biliyoruz ki ekonomiden ufacık anlayanlar biliyor ki Merkez Bankası'ndaki döviz rezervi eksi de. Çünkü bir takım borçlar var. Orada tutulan bazı değişim unsurları var. Swap diye biliyorsunuz onları. Çok basite indirgelim. Sabahın bu saatinde çok üzerine gitmeyelim. Onlar var ve bunlar gerçek var. Varlıkların içinden düşüldüğü zaman Türkiye'nin döviz rezervi hala ekside. Yapılmaya çalışılan şeyin Türkçesi şu. Senin paran var ya dövizin. Evet, ver bende dursun. Bende dursun. Hem böyle olunca devletin kaynağını daha büyük gösteririz ve insanlara deriz ki işte aradığım para burada. Aha burada. Yalnız bu arada hazinenin de yapması gerekenler var. Çünkü devletin dönüşünü sağlayan bir takım kurumlarına merkezi bütçe içinden aktarılması gereken kaynaklar var. Ve onları Hazine Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, ki artık biz de biliyorsunuz her şeyin başında bir insan var. Selektör abi oturuyordu daha önce orada. Mesela o karanlığı bıraktı gitti. Instagram'dan istifayı çaktı, artık yok ortada. Ama diğerleri şu anda devletin dönüşünü sağlamak zorunda. Ve çok ciddi bir şekilde hazine bürokratlarıyla Merkez Bankası bürokratları arasında bir gerginlik var. Gerekçe şu, Merkez Bankası'nın bürokratları diye kastedilecek bir kişi var ortada. Hepimiz görüyoruz. Çok uzunca bir süredir. Hiç dikkatiniz çekti mi? Biz mesela Merkez Bankası başkan yardımcılıklarını konuşmuyoruz. Oysa bir gece kararnameyle görevden alınan insanlar görmüştük başkan yardımcılarının içinde de. Şu anda yok. Merkez Bankası'nın başında biri var, Şahap Kavcıoğlu. Tek donanımı Yeni Şafak gazetesinde daha önce yazıyor olması ve Cumhurbaşkanı'nın talebiyle oraya oturtulmuş olması. Onun dışında hazinede bu geleneğin içinden gelmiş insanlar var ve onlar devletin dönüşü konusundaki çalışmalarına devam ediyorlar. Ve Ankara'da konuşulana göre söyledikleri şu, ulan Allah'ın kerizi biz miyiz? Sanki parayı biz sağlayamıyoruz gibi sürekli Merkez Bankası üzerinden bir tartışmadır dönüyor ve Merkez Bankası Türkiye'nin kaderini belirliyormuş gibi gösteriliyor. Oysa eşek gibi çalışıp işi yapan biziz. Orada tek bir kişi görülüyor ve onun dayısı var arkasında. Onu o göreve oturtan insan biliyor ki sadece kendi isterse kalkacak o. Onun dışında emri hak vaki olursa Allah gecinden versin onunla mümkün. Onun dışında hiçbir seçenek yok. Bugüne kadar böyle oldu. Yani ilk hazine, özür dilerim, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra işte 1. 2. Murat dönemleri, Naci Ağbal dönemleri, son 3 yılda yaşananları biliyorsunuz. Nasıl değişim olduğu, taht yoluyla bir değişim dışında herhangi bir değişimin gözlenemeyeceği konuşuldu. Bürokrasi bu anlamıyla çok ciddi şekilde devlete müdahale etmeye başladı. Şu anda Türkiye'de bir takım yapılacak işlerde, atılacak adımlarda herkes sağından soluna dönerken düşünüyor. Haliyle iş böyle olunca bir yanda bir Merkez Bankası dükalı, öbür tarafta Hazine ve Maliye Bakanlığı, başında bir bakan var, Lütfü Elvan var. Yani orada biri oturuyor sonuçta. Ve Lütfü Elvan da bu çalışmalar için Alman Yeşiller Partisi'nden getirilmiş falan değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden gelen bir insan. Sonuçta Lütfü Elvan'ın bu rahatsızlığının geçen hafta içinde konuşuldu. Ben de burada anlatmıştım zaten size. İşte istifa restinde bulunduğu, ben gideyim dediği, Erdoğan'ın ona öyle gitmek çözüm değil, oturacaksın bu işi çözeceksin dediği falan bir sürü hikaye anlatılıyor. Ama benim anlatmaya çalıştığım şeyler bunlar değil. Bunları koyun bir kenara. Burada önemli olan bürokrasinin doğrudan devlete müdahalesinin başladı. Fark ediyor musunuz? Çok uzun bir süredir dosyalar sızmaya başladı. Hem de bu dosyalar öyle dosyalar ki, mesela Meral Akşener'e tezgah kuracak bir adamın, bir muhabirin Elazığ'a nasıl gittiğini öğrendik biz ve çok hızlı şekilde öğrendik. TÜGVA belgelerinin içinde aynı evden, cemaat evlerinden yetişmiş hakimler ve savcıların bir anda şecereleri dökülmeye başlandı ortaya. Yani öyle bir muhabirden bahsediyoruz ki Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevli işe gitmeden A Haber'in içinde çalışıyor, çatır çatır maaş alıyor. Bunu yalanlayamıyorlar. Yalanlayabilecek bir şey yok. Çünkü bürokratlar doğrudan bunu yapanlar. Herkesin neden yaptığını birazdan konuşacağız ve biliyorsunuz zaten. Bürokratlar bu dökülmeyi yaptıktan sonra kimse bir adım atamıyor. Yani Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü diyor ki bir dakika, bir soruşturma başlattık. Tamam, soruşturma başlattık. Bu her şeyin ötesinde suçun kabulü zaten. Hukuk diliyle ikrardan bahsediyoruz. Yani doğru, evet, bu adam bizde çalışıyor. A Haber'in muhabiri bir yandan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyor. Halihazırda görevli. Ya devlet memurlarına ilişkin Memurin Muhakemat Kanunu'na göre bu adamın bırakın muhabirlik yapması, konuşması suç. İnanmıyor musunuz? Bakın Türk Tabipleri Birliği'nin başına gelenlere, aile hekimleri için çıkartılan kararnamelere bakın, ceza puanlarına bakın mesela. Nasıl yaklaşıyor devlet ona? Vallahi tutacağım zaptı. Hemen tutuyor, maaşlarından kesiyor. Sanki aile hekimleri kendi dükkanlarını işletiyormuş gibi davranıyor onlara. Ama işine geldiğinde Elazığ'da bir adam A Haber'e çalışırken, Meral Akşener'e tezgah kurarken bir videoyla yakalanıyor. Sen sor soruyu kardeşim, ben buradayım çekeceğim diyor mesela. Arkasından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar gidiyor mevzu ve yakalanıyor. Tak diye düşüyor bir yandan. Adalet bizim için gerçekten geciktikten sonra değil, biz adaleti görmedik kardeşim. Biz geç geleninden bile razıyız. Emin olun, artık oraya kadar geldi dedim ya, 1476 gün Osman Kavala'nın tutukluluğu. Ya kardeşim, hakkındaki iddianamelerin nasıl oluşturulduğunu demin verdiğim Sedat Peker örneğinden anlamış olmanız lazım. Yani bir yerden yırtma sinyali görüldüğü anda hakkında başka bir ceza oluşturulup cert diye üstüne oturtuluyor. Selahattin Demirtaş'a yapılan bunun bir benzeri hiçbir farkı yok arasında. Yani Türkiye'de adalet tezgahının kırıldığı görüldüğü andan itibaren bambaşka şeyler, bambaşka tartışmalar çıkıyor. Lütfü Türkkan mesela koşturarak insanların eline buyurun bu can suyu, artık diliniz damağınız kurumuştur, yoruldunuz bayağı, şundan bir yudum için öyle devam edersiniz diye mesela bir şehit bacısı tartışması başlatıyor. Bunun üzerinden bir tartışma gidiyor. Bunun üzerinden milliyetçilik konuşuluyor. Ama aynı milliyetçiler, dün burada konuştuğumuz muhafazakarlar, kendilerini çok dürüst gören, hayata böyle sadece dürüstlük üzerinden, dürüstlük kisvesinden bakan insanlar seslerini çıkartmıyorlar. Neye? Mesela aynı insanlar, şehitlerin bu kadar tartışıldığı bir ortamda sadece bir seçim tezgahı için Abdullah Öcalan'ın, terör örgütünün liderinin kardeşinin devletin televizyonuna çıkartılmasından hiçbir rahatsızlık duymuyorlar. Onlar şöyle tartışıyorlar. Ya kim çıkarttı bunu? Kim getirdi kardeşim? Kim nereye çıkarttı? Bütün bunlardan bahsediyoruz. Üzerinden yıllar geçiyor. Bu tartışmanın hiçbir beis yaratmayacağı toplumda görülüyor. Çünkü insanlarda sıkıntı yok bu konuyla ilgili. Sorsanız hepsi çok muhafazakar. Gerçekten hatta tutucu, hatta Türkiye'nin temel değerlerinin tartışılmasından bile razı değil. O kadar razı değil ki mesela anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerini bu ülkede meclis başkanlığı yapmış bir tip gündeme getirdiğinde sesini çıkartmıyor. Öyle bir milliyetçi muhafazakar grup var ki Türkiye'de, onların milliyetçiliği, muhafazakarlığı kendilerine. Mesela Cem Yılmaz'a saldırmak onlar için çok kolay. Çünkü Cem Yılmaz'ı bir örnek olarak ortaya atabilmek çok kolay. Kendi yaptıkları, beceriksizlikleri, saçmalıkları ortaya çıkmasın diye onu ortaya koyabiliyorlar mesela. Cem Yılmaz'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın danışmanı düzeyinde açıkça hedef göstererek saldırabiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü sokakta adam dövdürüldüğünde bunun adalet açısından bir geri dönüşü olmayacağının farkındalar. Geçmişte defalarca örneğinin yaşandığı gibi. İyi Parti de bundan muzdarip olmamış gibi sanki. Bütün bunların yaşandığı ortamda bir eski grup başkan vekilinin, artık eski diyebiliriz, Erhan Ustaoğlu geçti yerine çünkü. Erhan Usta geçti, özür dilerim. Buradan baktığınız zaman zaten bunlar cezasız kalacak. Ama bizim cezasızlığımızı yüzümüze vuran Adalet Bakanı ya. Sizce de çok ağır bir kavram değil mi bu? Gerçekten buna baktığınız zaman canınız acımıyor mu sizin? Adalet Bakanı'nın dünkü sözleri İçişleri Bakanı ile tartışma falan değil, resmen bir aczin itirafıdır. Evet, Türkiye'de bu tarz şeyler oluyor, biz de hiçbir şey yapamıyoruz demek bu. 26 Ekim tarihinde Süleyman Soylu'nun açık suç çağrısına rağmen 2 hafta boyunca susan Adalet Bakanı konuştu diye seviniyoruz. Çok rica edeceğim ama o cümlelere bir daha bakın. O cümlelerde hedef gösterilen biri yok. Yani benim aynı kabinede yan yana oturduğum İçişleri Bakanı'nın yaptıklarını kınıyorum yok mesela. Ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı çıkıp hak, hukuk, adalet hatırlatması yapmak zorunda hissediyor kendisini. Bir dakika ya, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiminden başkanlık seçimine kadar bu ülkede son 20 yılda ne yaşandığını görüyoruz hep beraber. Neden insanlar bir anda adalet taleplerini yerine getirmeye başladılar? Ben size söyleyeyim. Çünkü çok uzun müddettir konuştuğumuz, hani pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılamayan seçim var ya, artık o seçimden kaçılamayacağı görüldü. Hani burada 3 sene önce bunu konuştuğumuz zaman insanların şunu dediğini sizler de hatırlıyorsunuz. Ya kardeşim, böyle bir düzende iktidar seçime gider mi? Ben de şunu anlatmıştım size. Kendi isteyerek gitmez ki. Türkiye'de seçimler ekonomik gerekçelerle yapılır. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonra da böyle oldu. Ekonomi getirdiyse ekonomi götürür her zaman iktidarları. Ve daha bozulmamış bir ekonominin içinde en azından çarkı çevirebilmek için iktidarın elinde başka bir yol kalmayacak. Bugün muhalefet tarafından alternatif olarak geliştirilen her söylem lak diye gündeme oturuyor. Bundan 4-5 gün kadar önce burada size bir şey söyledim. Dedim ki ya kardeşim, bak, iktidar kaçınılmaz olarak TRT'nin elektrik faturalarındaki payını ve enerji fonu kesintisini kaldıracak, kaldırmak zorunda. Neden? 3 yıl önce bürokratlara yaptığımız çağrı. Bir şey olursa, yani görevin cim, sana bu kasette anlatılanları yapmak. Yakalanırsan birbirimizi tanımıyoruz. Ve yakalandınız. Herkes yakalandı. Bugün Barış Pehlivan acayip bir yazı yazmış. Bence Türkiye bütün gün bu yazıyı konuşmak zorunda. Çünkü hepimiz için suçun önde gelen vasfı olarak gösterilen, yani 15 Temmuz darbe girişiminin oluşturucusu, kurucusu, hepsinin kurulduğu yer olarak gösterilen Baylok'un mucidi olan David Keynes'in, yani ismi böyle, onun tahliye edildiğini yazıyor ve sessiz sedasız cezaevinden çıkartıldığını yazıyor. Sadece bununla kalmıyor. David Keynes'in ev arkadaşlarından bahsediyor mesela. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken ev arkadaşlarından bahsediyor. O ev arkadaşlarının içinde öyle isimler var ki bu insanlardan bazıları şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu'nun içinde yer alıyor. Üniversitelerde rektörlük yapıyor bu insanlar. Bazılarının başka görevleri var ve bizim için en önemlisi, ulan bu kadar insan öldü. Hiçbir şey olmadıysa bile, kahverengi çorap amcanın söylediği gibi 252 insanımızı yitirdik biz ya. Binlerce insan yaralandı. Türkiye'de demokrasinin içine tükürüldü. Ve bütün bunlar Baylok'la başladı diye ben değil, siz anlattınız. Ve o başlayan Baylok'un mucidi, onu getirip insanların hayatına sokan bu büyük haberleşme ağını, bu büyük lojistik sistemini planlayan kişi bir anda cort diye gidiyor. Hatta Barış Pehlivan'ın yazdığına göre daha önce itirafçı olmak üzere Ekim ayının başlarında bangır bangır bağırmasına rağmen yeni dinlenmiş kendisi. Yazının içinde, yayının ikinci bölümünde yazıyı ayrıca göreceğiz, üzerinde daha çok konuşacağız. Yazının içinde öyle detaylar var ki avukatı tarafından dillendirilen, normal bir ülkede insanların kanı donar bunu duysa. Kanı donar. İnsanlar der ki, ya böyle bir şey olamaz kardeşim, böyle demokrasi olmaz, böyle bir demokrasi içinde yaşayamayız, hiç kimse yapamaz bunu. Bu çok kötü, çok karanlık, adil olmayan bir sistem, adil olmayan bir rejim der. Ama bizde yok. Bizde çünkü Adalet Bakanı bile bas bas adalet talep ediyor. Diyor ki hukukun önden yürümesi lazım. İnsanlara şunu sormak gerekiyor o zaman. Ya kardeşim, hukuku önden yürütecek kişi sensin. Senin işin o. Bak, seni o podyuma çıkartıp aha da Adalet Bakanımız budur diyen insan, sana bu görevi verdiğine, tevdi ettiğine göre o zaman bunu yapman gerekiyor, değil mi? Yapmıyorsun. Yapmadığının itirafını kabinede yan yana oturduğun bir insana laf sokarak, üstelik hani altın gününde, 100 euro gününde yapılan laf sokmalar gibi dedikodu yaparak söylüyorsun. Söylesene açıkça. Bu ülkenin İçişleri Bakanı suç işlemiştir desene. Suç çağrısı yapmıştır. Bu ülkenin İçişleri Bakanı açıkça suç çağrısı yapmıştır desene. Sen bunu demiyorsun ama şunu çok iyi biliyor Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Bu çıkış kamuoyunda mutlaka bir sempati yaratacak. Örnek, vallahi örnek çok fazla ama dün İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına çıkmış. Yayın saatlerimiz çakıştığı için izleme şansımız elbette olmuyor ama Ali Babacan mesela orada oy pusulalarına sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu anlatırken, geçmişte oy kullanmayan kişiler adına pusulalara mühür basıldığına, buna defalarca şahit olduğuna ilişkin bir takım beyanlarda bulunmuş. Haliyle mesela Ahmet Şık gibi onurlu, dürüst gazeteciler, siyaset yapıyor şu anda Ahmet ama şu soruyu soruyor. Hangileri, hangi seçimlerde yaşandı bunlar mesela? Bakın, bu çok ciddi bir suç itirafıdır. Eğer Adalet Bakanı gerçekten samimi ise Sayın Ali Babacan'ı çağırıp bir dinlemesini tavsiye ederim. Ondan mesela şu örnekleri duymasını isterim. Bizler de duyalım ama ne olur bize de söyleyin. Hangi seçimlerde bu çağrılar yapıldı? Mesela bu çağrıların yapıldığı, oy pusulalarının değiştirildiği seçimlerden sonra Türkiye neler yaşadı? Mesela bu referandumlarda mı yapıldı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, genel ya da yerel seçimlerde mi? Hangisinde yapıldı ya? Hep beraber bilelim. Bakın, söyleyen kişi öyle enti püften bir adam değil. Türkiye'de ekonominin direksiyonunda yıllarca oturmuş, kamuoyunda karşılığı olan, sevin sevmeyin, kamuoyunda karşılığı olan bir adam ve diyor ki, oy çalındı kardeşim. Sahte oyla seçimler kazandırıldı. Oy değiştirildi. İnsanların oyları değiştirildi. Bunlar yapıldı. Hadi yapalım o zaman. Adalet Bakanı'nın elini tutan yok. Koskoca bakan sonuçta. İçişleri Bakanı da orada duruyor. Yani Sayın Babacan'a bir çağrı çıkartılması bence yeterli olacaktır. Aynı şekilde kamuoyunun izaha muhtaç olduğu konu bu Baylok'un sahibinin tahliyesi. Düşünsenize iş nerelere gelmişti. Rahmetli ODTÜ rektörü Ahmet Acar Hoca'nın fotoğrafını basıp Dalaksız Takvim gazetesi bak Baylok'un sahibi diye afişe etmişti onu. Sonra özür bile dilemedi. Ama şimdi görüyoruz ki o gün yapılanın gerçekten bir önemi yokmuş ya. Hiçbir önemi yokmuş. Baksana, gerçekten bu işin sahibi olan kişi tahliye edilmiş sessiz sedasız. Şimdi soru şu. Sayın Adalet Bakanı, sizden rica ediyoruz. Mesela içeride yaptığı itirafların, oradaki itirafların yıllar sonra Sayın Ali Babacan'ın söylediği gibi farkına varmayalım da biz. Mesela 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda nelerin yapıldığına ilişkin neler söyledi? Bir iki cümle bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz. Hatta daha güzelini yapalım. Bir televizyon programı ayarlansın. Uslu ablalar, uslu abiler var ya, hani uçakta durup tüp gaz gibi oturan ama akşam ana haber bültenlerinde çok büyük gazetecilik kesen, racon kesen ablalar, abiler. Onlar mesela sorsunlar. Lütfen. Sorsunlar, desinler ki ya bu David Keynes denilen adam ne anlattı size? Ne anlattı kardeşim? Bu darbe girişimi Türkiye'de demokrasiye karşı yapıldı. 252 insanımızı kaybettik biz. Binlerce insan yaralandı o gün gece. Türkiye'de demokrasi çok ciddi bir yara daha aldı. Bir kez daha kesintiye uğradı. Ya o zaman bilmek hepimizin hakkı. Yaşadığımız bizim yaşadığımız çünkü. Sadece siz yaşamadınız ki, sizin iktidarınıza karşı değil bu. İşte bak, tam duracağımız yer burası işte. Yaşananı sadece kendi iktidarının yok edilmesi için bir uğraşı olarak göstermeye çalışan insanlar bunu da kendilerine yontacaklar. Nasıl? Mesela Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kadınlara bir şehide yapılan saygısızlık için sokağa dökülme çağrısı yapan Erdoğan, ne zamanki İstanbul Sözleşmesi için sokağa çıkan, mesela daha da basit bir örneği, daha da utanç verici bir örneği var. Şili'deki kadınlara destek vermek için sokakta dans eden kadınların neden gözaltına alındığını açıklar. O zaman ben de Adalet Bakanı'na inanırım. Derim ki gerçekten ya, adalet çok önemli kardeşim. Ve bizim ülkemizde bir Adalet Bakanı var. Hem de öyle bir Adalet Bakanı var ki laf sokmadan gün tartışması yapar gibi değil bak. Laf sokmadan doğrudan muhatabının adını ortaya koyarak. Bu iş böyle yapılıyor ve bu bir suçtur diyebilecek bir Adalet Bakanımız var bizim. Bizde öyle ekonomi direksiyonunda oturmuş insanlar var ki bugün üzerinden yıllar geçmesine rağmen şunu söyleyebiliyor. Bir dakika kardeşim, oy çalındı. Şu seçimde bu oy pusulaları imzasızdı ama takır takır üzerine mühür basıldı ve bunlar geçerli sayılarak şu seçim kazandırıldı. İnsanlar ceplerine konuşarak adaleti sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Mümkün değil be kardeşim. Mümkün değil öyle bir şey. Suça, suçluya ses çıkartmadığın dönemde, Türkiye'nin kaynaklarının nasıl dağıtıldığını, kimler tarafından yok edildiğini görmediğin müddetçe, göstermediğin müddetçe bunun suç ortağısın. Yani bu işi sessiz kalarak destekliyor aslında Türkiye'deki gazeteciler. Bazı bürokratlar hala bu şebekenin, bu çarkın dönüşünü kendi sessizlikleriyle destekliyorlar. Bir takım siyasiler bugün bir arada yaşamanın kendileri için daha az maliyetli olduğunu düşündükleri için sessiz kalıyorlar. Bazı sanatçılar Sabah gazetesine röportaj verip en azından kendi ikbalini kurtarmaya çalışıyorlar. Ama ülkenin geneli için kesin olan bir şey adaletsizlik. Bizim en çok ihtiyacımız olan kavram adaletin yok olması. Ve bu adaletsizlik gerçekten tam bizlik. Çünkü ikiyüzlü davranıyor bu toplum. Kendi işine yarayacağı zaman sesini çıkartıyor, yaramayacağı zaman yokmuş gibi davranıyor. İşte sonunda başımıza gelen bu. Aslına bakarsanız şu yayının başından beri neredeyse yarım saattir anlattıklarımın yaşatılanlar açısından hepsi suç olarak değerlendirilebilir. Seçimde yolsuzluk, Türkiye'de darbe girişimine yol açan bir organize şebekenin kendi aralarında haberleşmesini sağlayan bir sistemi oluşturan insanın sessiz sedasız tahliyesi ve bütün bunların içinde Türkiye'de demokrasi gelişmesin diye, yani muhalefet edebilecek insanların sesleri çıkmasın diye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mamalanan, aynı zamanda iktidarın eliyle oluşturulmuş dandik bir medya organının içine yerleştirilmiş bir tipin ortaya çıkması. Bunların hepsi suç. Da suçu söylemekle olmuyor işte. Suçun suç olduğunu söyledikten sonra gereğini yapması gerekiyor insanların. Mesela Adalet Bakanlarının. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Zaten aynı olma ihtimali de yok. Çünkü bizler farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, hayata bakışlarımız, siyasi anlayışlarımız. Bunların hepsi farklı. Da bizi ortaklaştıran şey bir zemin. O zeminin adı vatan. Bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Biz burada demokrasi içinde iyi yaşamak istiyoruz. Derdimiz birbirimizden vazgeçmeden bunu yapabilmek. Ve biliyoruz ki bunun yöntemi sadece konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu başarırsak ayrılık için çalışanların tamamının dışarıda kalacağı bir düzeni oluşturmak mümkün. Bunun yöntemi de birbirimizden korkmamak. Çünkü korkarsak o ayrılık güçlenecek, ayrılık bir ihtimal olmaktan çıkacak. Oysa buna direnmek mümkün, burada yaptığımız gibi. Eğer derseniz ki, ya bu yayın devam etmeli, mutlaka devam etmeli. Çünkü burada konuşulanlar başka yerde mış gibi yapılarak bile konuşulmuyor. Ben de destek vereyim. Nasıl destek vereyim? Anlat bakalım. Anlatayım. Öncelikle YouTube'a abone olun lütfen YouTube kanalına. Çok basit bir şey, merak etmeyin. İsterseniz YouTube üzerinden o arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazarak arayabilirsiniz. İsterseniz daha basit yolu var. Ünsalünlü.com.tr internet adresine girin. Benim sitem orası. Hemen orada abone ol düğmesini göreceksiniz. Korkmayın, tıklayın onu. Para pul istemeyecek sizden. Sadece mail adresi, yayınlar başladığında haber vermek için. Onun dışında yayınları eğer beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru baş parmak işaretini, bir süredir söylemiyorum, dokunun. O konuda çekimser davranmayın. Çünkü onu yaparsanız YouTube bu yayınları daha başkalarına da, bu yayınları hiç bilmeyen insanlara da tavsiye edecek. Diyecek ki bak böyle bir şeyler konuşuyor bu insanlar. Bir bak bakalım, belki hoşuna gidebilir. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek isteyenler katıl düğmesini kullanabilirler eğer isterlerse. İstemezlerse böyle bir zorunluluk yok. Aynı şekilde Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarıyla da yayına online olarak maddi destek vermek mümkün. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla yine bu yayına maddi katkıda bulunabilirsiniz. Ama bütün bunların çok ötesinde ve hiç değişmeyecek şekilde bu yayını desteklemenin bir tane yolu var. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.